Ayrım 16. Medusa Darbesi Robert Ludlum. Sayfa 167. Catherine Staples'ın dairesinde karşılıklı oturuyorlardı. Aralarında üstünde bir çay demliği duran alçak bir masa vardı. Catherine, 30 yıldır dış işlerindeyim dedi. Bizimkilerin görevlerini bu kadar kötüye kullanacaklarını hiç tahmin etmezdim. Eğer bir yanlışlık yoksa tabii. Yani bana inanmadığını söylüyorsun. Tam aksine şekerim, sana inanıyorum. Böyle bir hikayeyi uydurmana olanak yok. Anlattıklarında mantıksızlık denilecek bir mantık var. Kocanı hazırlamışlar. Olasılıklar kafasına yerleştirilmiş, sonra adamı bir roket gibi ateşleyivermişler. Neden? Anlattım ya, David'in 3 yıl büründüğü kimliğe sahip çıkan bir katil var burada. O katil Jason Bourne olduğunu iddia ediyor. Bir katil Cengiz Han veya Karın Deşen Jack adını da alsa yine katildir. Böyle adamlara tuzak, işel edecek kimsenin de onayıyla kurulur. Seni anlamıyorum Catherine. Öyleyse beni dinle şekerim, ben eski kafalı bir insanım. Senin ortak pazarla ilgili kursuna katılmıştım biliyorsun. Sen bu arada Doğu blokunun ticaret durumu üstünde de durmuştun. Evet, birbirimize yemek yapmıştık. Senin yemeklerin benimkilerden lezzetliydi. Doğru, ben aslında Doğu blokunda temaslı olduğum meslektaşlarımı etkilemek istiyorum. Dünya borsalarında türlü paranın oynanmasından yararlanarak doğudaki müşterimize kazançlı çıkmalarını sağlayacak anlaşmalar önerebilirdim. Ama bu bizim lehimize sayılmazdı değil mi? Biz o ara kazanç peşinde değildik. Bize kapanmış olan pazarları açıyorduk. Kazanç sonra sağlanacaktı. Sen döviz borsasındaki spekülasyonların zararlarını anlattın. Amacımıza erişmemiz için bunları da öğrendim tabii. Bunun çok gizli tutulması gerekiyordu. Demek birlikte yemek yediğimizde bana soruları sormanın nedeni buydu. Ama bunların anlattıklarımla ne ilgisi var? Burnuma pis bir koku geliyor Mary. Burnum koku almakta ustadır. Nasıl Ottawa'da seninle ahbaplık etmemin gizli bir nedeni varsa, kocanı taklit eden adamı yakalamak isteyenlerin de gizli bir amacı var. Bunu söylemenin nedenini anlayamadım. Bunu önce kocan söylemiş. Bu iş polisi ilgilendirir. Interpol'in çok iyi bir haber alma örgütü var. Onlar bu konularda dışişleri gizli servisleri, CIA ya da AHA altından çok daha yeteneklidirler. McAllister aksini söyledi. ABD ve İngiltere'de gizli servislerin seçme elemanlarının bu işle ilgilendiğini ileri sürdü. Kocamın eski kimliğine bürünen katil iki taraftan da çok önemli kimseleri öldürebilir ve büyük kargaşa yaratabilirmiş. Hong Kong'un durumu da tehlikeye düşermiş. Pekin 1997'de sona erecek anlaşma koşullarından yararlandığını iddia ederek hemen bu topraklara girermiş. Catherine Staples, bu kabul edilecek gibi değil diye cevap verdi. İnanılacak gibi de değil. Sizin dışişleri müsteşarı ya yalan söylüyor ya da geri zekalı. Böyle gizli bir operasyon yapıldığına dair küçük bir ima bile felakete yol açar. Merkez komitesindeki fanatikler hemen bundan yararlanırlar. Onun anlattıklarına inanmıyorum. Londra böyle bir şeye asla izin vermez. ABD ve İngiltere dışişleri bu berbat işi polisin halletmesinde ısrar ederlerdi. AHA altının bu işe karışmasına asla izin vermezlerdi. Sen buraya başka nedenle getirildin ve kocanı da seni izlemeye zorladılar. Mary heyecanla yerinde doğruldu. Öyleyse ne olabilir? Bilemiyorum. Belki de başka biri söz konusu. Kim olabilir? Bunu bilemiyorum. Derin bir sessizlik oldu. İkisi de çok akıllıydı ve konuştukları şeyleri düşünerek bir anlam çıkarmaya çalışıyorlardı. Mary sonunda, Catherine dedi, anlattıkların akla yatkın. Yalnız bu işte mantıksızca bir mantık olduğunu söyledin. Ya ben haklıysam, beni kaçıran adamlar katil ya da suçlu değillerdi. Anlayamadıkları emirleri yerine getirmeye çalışan bürokratlardı. Benim rahat etmem için uğraşırlarken hareket ve sözlerinden belli oluyordu bu. Sana anlattığım McAllister bir yalancı ama ya aptal değilse? Bana kalırsa ABD ve İngiltere bu nazik dönemde işbirliği yapıyorlar. Bu ne anlama gelir? Bu durumda bir felaketin yaklaştığı anlaşılır. Haklıysan bu iş kocana bağlı. Bu olabilir değil mi? Bunu düşünmek bile istemiyorum Mary. 15. Bölüm. Hong Kong'un 40 mil güneybatısında Güney Çin Denizi adalarının ötesinde Macao vardır. Orası ismen Portekiz'e aittir. Macao kolonisini Portekizliler kurmuşlardı. Kumarhaneleri, yat limanı, her yıl yapılan araba yarışları ve zengin Avrupalıların isteği her türlü lüksüyle burası jet sosyetesini çekmektedir. Bütün bunlara karşın burası Çinlilerindir. Macao Pekin'den yönetilmektedir. O Taipan Jason'a Macao'ya gitmemesini söylemişti ama katil Macao'daydı. Bu kalemun da başka bir ormana dalmak zorundaydı. Born kalabalık küçük rıhtımda yüzleri inceleyerek loş köşelere bakarak ilerledi. Kalabalığa karışarak Macao hovercraft'ına bindi. Bu yolculuk bir saat kadar sürüyordu. Yolcular üç kesin sınıfa ayrılmıştı. Portekiz sömürgesinden kalan yani araya yerleşmiş olan kimseler, çoğu Çinli ya da melez olan sakin, sessiz, profesyonel kumarbazlar ve oraya eğlenmeye gelmiş genellikle beyaz, çoğu da sarhoş turistler. Born Shenzhen'den ayrılıp öğleden sonra 3 treniyle Luowu'dan Kowloon'a dönmüştü. Bu yolculuk çok yorucu olmuştu. Kimliğine bürünen katili eline geçireceği sırada kaçırmıştı. Macao'daki adamı yarım dakika yalnız yakalayabilseydi her şey bitmiş olacaktı. Ama bu kez bu fırsatı bulamamıştı. Onu asıl üzen adamın yüzünü görememiş olmasıydı. Ayrıca çok da şaşmıştı. Bu yeni katilin bir efsanenin yerini alan acımasız caninin Çin Halk Cumhuriyeti'nde tanıdıkları vardı. İşte bu onu korkutuyordu. Çünkü Çin'in ileri gelenleri böyle bir adamı sadece bir işte kullanabilirlerdi. Böyle bir karışıklığı istemiyordu. Bunun Mary ve kendisiyle ilgisi yoktu. Ama Jason Bourne'un Macao'daki adamı yakalaması gerekiyordu. Peninsula oteline dönerek yeni dünya merkezine uğrayıp koyu renk bir naylon mont, bir çift lacivert lastik ayakkabı almıştı. Odasına çıkınca hafif bir yemek ısmarlamıştı. Yatağına uzanıp boş gözlerle televizyona bakarken de düşünmüştü. Sonra David'in gözleri kapanmıştı. Birden kafasında şu sözler belirmişti. Dinlenme bir silahtır, bunu unutma. 15 dakika sonra Born uyanmıştı. Peşinde kimse bulunmadığından emin olunca da yolculuğa çıkmıştı. Şimdi hedefine doğru yol alıyordu. Arkada cam kenarında oturarak geride kalan ve birer birer kaybolan Hong Kong ve Kowloon'un ışıklarını seyretti. İleride yeni ışıklar belirdi. Tekne Çin adalarının yanından geçerek yoluna devam etti. O anda kızılötesi ışınlı teleskop ve dürbünlerle kendilerini gözetleyen üniformalı adamlar olduğunu düşündü. Onlar ne aradıklarını bilmiyor, sadece emir aldıkları için bakıyorlardı. Yeni bölgelerin dağları tehdit eder gibi yükseliyordu. ''Burada duracaksın, bu engelin gerisinde kalan bizler farklıyız.'' der gibiydi. Aslında öyle değildi. İnsanlar mallarını Shenzhen'in dükkanlarında satıyorlardı. Esnaf para kazanıyor, çiftçiler Beijing ve Şangay'daki aydın tabaka kadar rahat bir yaşam sürüyordu. Çin batı için yeterince hızlı olmamakla birlikte değişiyordu. Ama yine de kimseye kolay kolay güvenemeyen bir devdi. Ne var ki yıllar önce Çin'de yaygın görülen açlık da yavaş yavaş kaybolmaktaydı. David Çin'de ilerleme olduğunu düşündü. Dünyanın büyük bölümü onların yöntemlerini beğenmese de bu ilerleme bir gerçekti. Kayakla deniz üstünde giden küçük gemi ağırlaştı ve gövdesi yarı yarıya denize girdi. Kayaların arasından geçerek projektörlerle aydınlatılmış rıhtıma doğru gitti. Macao'ya gelmişlerdi ve Born ne yapacağını biliyordu. Kalkıp bazısı oturan, bazısı ayakta sallanan sarhoş Amerikalıların arasına karıştı. Şarkı bitince Alman oldukları anlaşılan başka bir turist grubu onları alkışladı. ''Good, sehr gut, wunderbar.'' Jason'a yakın olan bir Amerikalı ''Danke meine Herren'' diye teşekkür etti. Bunu dostça kısa bir konuşma izledi. Almanlar İngilizce konuşuyorlar ve Amerikalı da Almanca karşılık veriyordu. Born Amerikalı'ya ''Söylediğiniz şarkı bana evimi anımsattı.'' dedi. ''Vay bizden biri. O şarkıdan yaşın da ortaya çıktı ahbap. Epey eski bir şarkıdır. Sen de gruptan mısın?'' ''Hangi grubu söylüyorsun?'' ''Adam Honeywell Porter diyerek dünyanın türlü yerinde şubesi bulunan büyük bir New York reklam şirketiyle ilgili olduğunu belirtti. ''Hayır, bu gruptan değilim.'' ''Ben de öyle düşündüm. Avusturyalılar dahil biz 30 kişi kadarız. Herkesi tanıdığımdan eminim. Nerelisin?'' ''Adım Ted Mather. Ben HP'nin Los Angeles bürosundanım.''
''Adım Howard Quett. Öğretmenim, Bostonluyum.''
Mather bir koltukta uyuyakalmış bir arkadaşına dürttü. ''Hey Bernie, seni bir dostla tanıştırayım.'' Başında bir beyzbol takımının kasketi olan adamın sarhoş olduğu belliydi. ''Konuşmana gerek yok, duyacak halde değil. Bernie bizim Boston şubemizdendir. Onu 3 saat önce göreceksin. Koyu renkli takım elbise, çizgili kravat, elinde sadece kendi anlayabildiği bir cetvelle bir düzine satış grafiğinde bir şeyler gösteriyordu. Sanırım o çizelgeler yüzünden hepimiz birkaç kadeh attık. Bernie fazla kaçırdı. Ne olacak yani, bu bizim son gecemiz. Macao'da kumar oynayacağız, ya sen? Ben de rulette şansımı deneyeceğim. Tanrım, o kasketi görünce birden bir özlem duydum. Kızıl çoraplar bu yıl şampiyonluğu kazanabilirler. Bu yolculuğa çıkana kadar tek maçı kaçırmadım. Reklamcı Bernie'nin ruhu bile duymaz diyerek onun başındaki beyzbol kasetini alıp uzattı. İşte Howard, bunu sen giy, sen buna layıksın. Küçük gemi rıhtıma yanaşmıştı. Born Honeywell Porter'ın adamlarıyla birlikte göçmen bürosunun kontrolünden geçti. Onu da bir reklamcı sanmışlardı. Beyzbol kasketinin vizyerini gözlerine doğru indirmiş, sarhoş gibi sendeleyen Born, merdivenden alana inerken solda durmuş yeni gelenleri inceleyen bir adam gördü. Elinde de bir fotoğraf vardı. Born o resimdeki yüzün kendisine ait olduğunu biliyordu. Ayakta sallanan Bernie'nin koluna girerek Ted Mather'ın bir şakasına güldü. Hiç aldırmadan yürüdü. Jason Bourne daha sonra reklamcıların grubundan ayrılarak bir taksi buldu ve Campeg kumarhanesine gitti. Burası çok loş bir yerdi. İçerisi çok dumanlıydı ve pis kokuyordu. Tavandan sarkan lambalar kumar masalarını aydınlatmıyordu. Karşıda bir Amerikan bar vardı. Bourne gidip bir tabureye oturarak boyunu kısaltmak için hafifçe eğildi. Bir içki istedi ve barmen içkiyi getirince de Hong Kong dolarıyla hatırı sayılır bir bahşiş verdi. Önlüklü adam teşekkür edince de "Hou!" diye elini salladı. İlk fırsatta biriyle ahbap olmalısın. Özellikle düşmanların bulunabileceği yabancı bir yerde bunu yapmalısın. Tanıyacağın kimse sana gereken fırsatı ya da zamanı sağlayabilir. Yerinde ağır ağır dönerek masalara baktı. Üstünde Çince 5 yazılı olanı gördü. Yine bara dönüp cebinden bir not defteriyle bir kalem çıkardı. Tekneyle gelirken Voyager dergisinde ilanını gördü, bir otelin ezberlemiş olduğu telefon numarasını ve uydurma bir adı yazdı. Yanında da Carlos'un dostu değil sözlerini ekledi. Elindeki kadehteki içkiyi usulca yere döktü, barmenden bir içki daha istedi. Bu kez daha da cömert davrandı. Barmen eğilip selam verdi. ''Mgoy say!'' ''Born Musa!'' diye cevap vererek yine elini salladı. Sonra birden adama durmasını işaret etti. Çince devam etti. ''Bana küçük bir iyilik yapar mısın? 10 saniyelik bir şey.''
''Buyurun efendim.
Şu notu 5 numaralı masanın krupiyesine ver. Kendisi eski ahbaptır. Nerede olduğumu bilmesini istiyorum.'' Katladığı kağıdı uzattı. ''Bunun karşılığını alacaksın.''
''Benim için onurdur efendim.''
Bourne gözetlerken krupiye notu aldı, açıp bir baktı, sonra masanın altına soktu. Bekleme oyunu başlamıştı. Bu iş çok uzun sürdü. Barmen yerini bir arkadaşına bıraktı. Krupiye başka masaya geçti. 2 saat sonra o da işinden ayrıldı. Jason'ın ayağının altında kalan yerler viskiyle göle dönmüştü. Jason bu kez çay istedi. Saat gecenin 2'sini geçmişti. 1 saat sonra adını yazdığı otele giderek bir oda tutacaktı. Hala bekliyordu. Bekleme birden sona erdi. Yırtmaçlı bir elbise giymiş bir Çinli fahişe 5 numaralı masaya yaklaştı. Arkaya geçerek krupiye ile konuştu. Adam usulca masanın altına uzanıp ona katlanmış kağıdı verdi. Kadın dönüp kumarhanenin kapısına doğru gitti. Kendisi gelmez, belki de sokaktan bir fahişe tutmuştur. Bourne kalkıp kadının arkasından gitti. Karanlık yolda onun 15 metre kadar gerisindeydi. Yolda epey adam vardı. Zaman zaman durup ışıklı vitrinlere bakıyor, sonra kadını kaybetmemek için adımlarını sıklaştırıyordu. İlk gördüğün haberciye yaklaşma. O sadece birkaç dolarla tutulmuş, bir şey bilmeyen biri olabilir. İkinci, hatta üçüncüye bile güvenme. Onun adamını tanıyacaksın. O diğerlerinden farklı biridir. Kamburu çıkmış bir adam fahişeye yaklaştı. Hafifçe çarpıştılar. Kadın yalandan bağırırken notu ona verdi. Bourne sarhoşmuş gibi sendeleyerek ikinci habercinin peşine takıldı. Dört blok sonra asıl haberciyi bulduğunu anladı. Geniş omuzlu, kaslı vücutlu, ince belli, ufak tefek, şık giyimli bir Çinliydi. Yaşlı bitkin adama para verip hemen dönerek yürüdü. Dikkatli biri onun yaman bir düşman olabileceğini anlardı. Borna bu dayanılmaz bir davet gibi geldi. Bu adam onu Fransız'a götürecekti. Jason da karşıya geçti. Artık hareketlerini gizlemesine gerek yoktu. Az sonra avının arkasındaydı. Lastik ayakkabıları sayesinde hiç ses çıkarmıyordu. İleride iki karanlık binanın arasında bir geçit gördü. Hemen harekete geçmeliydi ve bu arada dikkatle uyandırmamalı, kimse telaşlanıp polis çağırmamalıydı. Haberci geçide yaklaşıyordu. Bourne onun sağ tarafında belirdi. Çince Fransız dedi. Fransız'a önemli bir haberim var, çabuk ol. Birden dönerek geçide daldı. Çinli de şaşırarak onu izledi. Jason gölgelerden fırlayarak adamın sol kulağını yakalayıp büktü. Çinliyi karanlıklara çekerek dizini bel kemiğine dayadı. Öbür eliyle de adamın boynunu yakaladı. Onu kapkaranlık geçitte yere atarak ayağını dizine bastı. Çinli yerde dönüp ona baktı. Sen geldin. Sonra loşlukla yüzünü buruşturdu. Hayır. Kesin konuşuyor. Sen o değilsin. Çinli birden sağ ayağını ileriye atarak umulmaz bir hızla döndü. Jason'ın sol bacağını yukarıdan kavrayıp sol ayağıyla da bir tekme indirdi. Ayağı fırlayarak Bourne'un karnını yumruklamaya başladı. Çok hızlı hareket eden tehlikeli bir düşmandı. Bunu iki vahşi hayvanın öldürmeye alışık iki kişinin savaşı izledi. Biri yaşamını kurtarmak, diğeri de sevdiği kadın için dövüşüyordu. Sonunda boy, ağırlık ve yaşamdan daha önemli bir amaç kazandı. İkisi de ter içindeydi. Yüzlerinden, gözlerinden kan süzülüyordu. Bourne rakibinin arkasında durarak boynunu koluyla sardı. Sol dizini onun beline dayayıp sağ bacağını da ayak bileklerine taktı. Kesik kesik soluyarak fısıldadı. ''Şimdi ne olacağını biliyorsun. Bir anda bel kemiğini kırabilirim. Böyle ölmek çok tatsızdır. Hem ölmen gerekmiyor. Fransızın sana verdiği paradan çok fazlasını alıp yaşayabilirsin. Bana inan. Fransızla katili uzun süre sağ kalamayacaklar. Kararını ver.''
''Şimdi peki?'' diye bağırdı. ''Ölmeyeceğim. Yaşayacağım.''
Karanlık geçitte sırtlarını duvara dayayarak oturup sigara içtiler. Adam Portekiz Katolik Okulu'nda rahibelerden İngilizce öğrenmişti. Onun için bu dilde konuşuyorlardı artık. Bourne dudaklarındaki kanı sildi, biliyor musun? Çok ustasın.
Ben Macao'nun şampiyonuyum. Fransız bana bu yüzden para veriyor. Ama beni yendin. Ne olursa olsun onurumu yitirdim.
Hayır, bu doğru değil. Ben daha fazla pis numara biliyorum. Bunları senin yetiştiğin yerde öğretmezler. Hem bu durumu kimse bilmeyecek.
Ama ben gencim, sen yaşlısın.
Yok, yaşlı sayılmam. Ayrıca deli bir doktor sayesinde formumu korurum. Kaç yaşında olduğumu sanıyorsun?
30'un üstündesin.
Kabul.
Yaşlısın.
Teşekkürler.
Ayrıca çok güçlü, çok ağırsın. Ama hepsi bu değil. Ben aklı başında bir insanım. Sen öyle değilsin.
Belki. Bourne sigarasını yere bastırıp söndürdü. Cebinden para çıkardı. Şimdi doğru dürüst konuşalım. Sözümü tutacağım. Sana bol para vereceğim. Fransız nerede?
Bu işte bir uyumsuzluk var ve Fransız öfkeli. Bana kaç para vereceksin?
Bana ne anlatabilirsin?
Fransız da katilin yarın gece nerede olacaklarını söyleyebilirim.
10.000 Amerikan doları. Ama beni onların olduğu yere götürmelisin.
Onlar sınırın ötesinde olacaklar.
Shenzhen için vizem var. 3 gün geçerli.
Guangdong sınırı için geçerli değildir.
Bunu sen ayarlarsın. 10.000 Amerikan doları.
Bir şey düşüneceğim. Çinli onun elindeki paralara baktı. Bana avans verecek misin?
Sadece 500 dolar.
Sınırdaki pazarlık için fazlası gerekir.
Beni aradığında para vereceğim. Bana Lisboa dışında bir otelde yer ayırt. Parayı otel kasasına koyarım.
Bu sorun değil. Kalkmama yardım et.
Yok. Yardım istememeliyim. Bu gururum için gerekli. Jason Bourne öyle olsun diye cevap verdi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 177.